Evet, Pusula'da bugün çok değerli bir konukla beraberiz. Sevgili Burak Dalgın. Müsaadenle ilk soruyu ben Burak'a sorarak
Tabii.
başlayacağım sevgili Ömer. Yaklaşık 1,5 yıldır milletvekilisin, TBMM üyesisin. Yakın arkadaşlarımızdan faydalanarak şunu sorayım. O 1,5 yıllık süreci bir özetler misin? Yani etkinliği nedir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin veya yasama organının etkinliğini beklediğin gibi mi buldun? Beklediğin üstünde miydi, altında mıydı?
Meclisin birkaç tane vazifesi var aslında. Bir tanesi tabii yasama, kanunların geçmesi. Oradaki etkinlik görece düşük. Çünkü doğal olarak çoğunluk partiler istedikleri kanunu geçirebiliyorlar. Fakat bunu yaparken siz belli konulardaki hem görüşlerinizi ifade edebiliyorsunuz hem bazı konulardaki belli şeylerin, maddelerin taadil edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani orada bir kısmi katkınız var ama esas olarak çoğunluk sahibi partiler meclisi yönetiyorlar. İkincisi ses çıkarma, vatandaşın oradaki temsili ki bence burada daha fazla bir şey yapılabiliyor. Çünkü aslında tabii vatandaş medyayla, sosyal medyayla, sivil toplumla kendisini ifade edebiliyor. Ama aynı zamanda temsilcileri vasıtasıyla da kendisini ifade edebiliyor. Onu mümkün olduğu kadar fazla kullanmak lazım. Bence onu nispeten değerlendirmek önemli bir nokta. Geçenlerde bir kanun teklifi verdim. Twitter'da bir arkadaşın önerisi çerçevesinde.
Evet gördüm onu.
Soru önergeleri aynı şekilde, basın toplantıları aynı şekilde. Vatandaş da bunu dillendiriyor, sivil toplum da dillendiriyor. Ama bir temsilcinin orada bir siyasi kimlikle bunu dillendirmesi ve bir kanunu ittiriyor olmasının önemi var. İkincisi bu. Üçüncüsü de ihtisas komisyonları. Yani aslında dışarıdan bakınca meclis dediğimiz şeyde biz genel kurul görüyoruz genellikle. Genel kurulda da işte milletvekilleri gidiyor, gitmiyor, konuşmalar uzuyor, uzamıyor gibi haklı eleştiriler de var. Ama meclisin esas fonksiyon gördüğü alanlardan bir tanesi de komisyonlar. Komisyonlarda da ben plan bütçe komisyonunu yakından takip ettim. Orada da iki tane bütçe, bir tane 5 yıllık kalkınma planı yaptık. Benim açımdan esas katma değerli yerlerden bir tanesi de o oldu. Yani özetleyecek olursak kanun yapma meselesi daha fazla çoğunluk partilerinin itirdiği bir alan. Temsil dile getirme, vatandaşın temsil edildiğini hissetme meselesine katkı vermeye gayret ettim. Bir de komisyonlarda bilhassa kalkınma planı gibi, bütçe gibi konularda bir şeyler yapmak icap ediyor. Orada da hem vatandaşın temeli için hem kendi seçim bölgemiz için işte belli işte Dursun Bey'in yolunun yapılması, Bandırma'nın hastanesine ödenek çıkması, zeytinyağı ihracatçılarının kotalarının düzeltilmesi gibi alanlarda onları dile getirdik. Genel olarak 1,5 sene böyle geçti.
Teşekkürler. Evet Ömerciğim.
Burak ben biraz daha böyle global tarafa döneyim. Oldukça fazla riskimiz var görünüyor. Hatta popüler bir son olayla o perspektiften bir Türkiye'ye bakalım istiyorum. Biliyorsun Çin DeepSeek diye bir
Evet.
yeni bir AI modeli çıkarttı ve dün bütün dünya borsaları inanılmaz değer kaybetti. Özellikle teknoloji alanında. Ben şunu çok iyi biliyorum. Sen hep Türkiye'yi artık burada yakalamaktan daha ziyade bir sıçrama yapmak zorunda diyorsun. Türkiye bunu nasıl başaracak? Nasıl görüyorsun?
Çok önemli noktam. Bir adım geri gidelim. Ben Türkiye'nin meselelerini ve reform hamlesini 3 tane başlıkta görüyorum. Geçenlerde seninle de konuştuk. Hatta geçen hafta da bir yazı yazdım bununla ilgili. Daktilo 1984'te. Bir tanesi pist, bir tanesi uçak, bir tanesi benzin. Bunlar ne? Pist dediğimiz şey işte iş yaptığımız alan. İşte hukuki sistem gibi, regülasyonlar gibi alan. Şimdi bizim bir pisti düzgün hale getirmemiz lazım. Pist delik deşikken uçağı kaldıramıyorsunuz. Ama pisti düzlemek pek de bir şeye yetmiyor. Fakat Türkiye'deki konuşmaların dikkat ediyorsanız %80'i 90'ı hep pistle alakalı. Ya makroekonomi konuşuluyor. Önemli, önemsiz değil. Ya eğitim, hukuk gibi konu daha kavramsal bir boyuta taşınıp birazcık da taca atılıyor açıkçası. Yani ekonomi, eğitim ya da hukuk önemsiz anlamda söylemiyorum. Ama bir şey konuşurken böyle bir büyük kavramı atıyorsunuz. Aa, tabii ki önemli diyorsunuz ve orada ikinci cümle gelmiyor yani. Yani pist meselesi önemli ama yetmiyor. İkincisi uçağın kendisi. Daha doğru düzgün bir uçağa ihtiyacımız var uçabilmek için. Düzgün uçakta işte bu gene sloganlaştırılan ve artık bende neredeyse alerji yapılan bir kavram yapısal reformlar. Yapısal reformlarda da aynı şey. İnsanlar herkes bunu söylüyor. Aa yapısal reformlar tabii tabii kesin yapısal reformlar çok önemli falan deniyor. İkinci cümle yok. Üçüncü cümle asla yok. Halbuki burada hakikaten ne yapacağınızı bir ifade etmeniz lazım. Mesela bölgesel asgari ücret bir yapısal reform. Mesela bence ürünlerin etiketlerine vergili ve vergisiz fiyatın yazılması lazım ki vatandaş ödediği verginin farkına varsın. Vatandaşlık bilincini arttıralım. Bu bir yapısal reform. Veyahut da işte Uber gibi, Booking gibi, değişik başka alanlar gibi şeylerin serbest bırakılması lazım. Hizmet sektörünün önünün açılması lazım. Bu bir yapısal reform. Ama bunları bu netlikte pek fazla insan bence konuşmuyor. İkincisi bu uçağın kendisi. Üçüncüsü, şimdi senin söylediğine geliyorum biraz uzun bir girizgahla beraber.
Yo, gayet iyi.
Benzin o sıçramanın kendisini yapacak olan olay. Şimdi dünya hakikaten çeşitli devrimlerle ilerliyor değil mi? İşte sanayi devrimi en klasik örneği. Biz bunu kaçırdık. İmparatorluk çöktü. Bir sürü de insani acı yaşandı tabii. Şimdi bunun çok daha iddialısı, çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İşte cep telefonu geleli Türkiye'ye 30 sene oluyor. İnternet yaygınlaşalı 20 sene oluyor. Bunların çoğu bizim hayat dönemimizde gerçekleşen şeyler. Çok sıkıştırılmış bir şekilde. Yapay zeka meselesi daha da hızlı bir şekilde oluyor. Orada da büyük olay tabii ilk defa bizim dışımızda bir şeyleri aktarabilen bir türle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çok yeni bir şey.
Ciddi bir şey.
Çünkü insan olmanın temel vasfı bence iki tane. Bir tanesi bilinç, bir tanesi vicdan. Vicdan ayrı bir nokta ama bilinç kısmında bize bir ilk defa bir tür geliyor. Yani bir rakip bir tür geliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Orada da bilhassa Türkiye gibi ülkelerin ilave meydan okumaları var. Orta ölçekli ülke meydan okuması diyorum ben buna. Çünkü siz bayağı ufak bir ülkeyseniz çok da yapacağınız bir şey yok. Diyeceksiniz ki birileri bunun regülasyonlarını yapacak, teknolojisini geliştirecek. Ben bunu ne kadar iyi kullanırsam o kadar iyi. Kabaca yapacağınız şey bu. En büyüklerdenseniz yapacağınız şey ben buna kaynağı da aktarırım, standartların da oturmasını sağlarım. Ki Amerika ile Çin bilhassa G2'ye indi bu iş artık oradalar. Avrupa o yarışın bayağı dışında. O yüzden biraz müze olma yolunda ilerliyor. Orta ölçekli ülkelere bu oyunu nasıl oynayacaklar sorusu çok ciddi. Çünkü bir taraftan bağımsızlığınızı muhafaza etmek durumundasınız. Bir taraftan bu işin tehditlerini ve risklerini yakalamak durumundasınız. Öbür taraftan da dünyayla beraber hareket etmek durumundasınız. Bu kolay bir şey değil. O yüzden devlet kapasitesi, devleti idare edenlerin bu kapasiteye sahip olması önemli. Türkiye bunu nasıl yakalayabilir sorusuna dönecek olursak bu iş kaynaklı olur. Kaynağı yaratmanın da yöntemleri belli. Bir, insan kaynağı en önemlisi. Orada hakikaten bu alanda çalışan insanların yüreklendirilmesi, girişimcilerin önünün açılması, araştırma enstitülerinin kurulması. İki, bu işin kurallarının belirlenmesi. Kuralları derken Türkiye'de yapay zeka için test bölgeleri olabilir. Sanal veyahut da real. Girişimcinin önü açılabilir. Dünyada bunun kuralları yeni şekilleniliyor. Orada kürsü sahibi olunabilir. Üçüncüsü fiziksel kapasite. Türkiye'nin bir şekilde gelişmiş çiplere ve bulut birleşime erişiminin olması lazım. İki tane spesifik öneride bulunayım. Biden yönetimi yüksek performanslı çiplere bir ambargo getirdi. Ülkeleri üçe ayırdı. Güvenli ülkeler, 18 tane ülke. Ortadaki ülkeler ve ambargolu ülkeler. Ambargolular zaten silah ambargosu da yaptı. Ülkeler. Güvenli ülkelerden biri Türkiye değil. Ki orta ölçü ettilerdi. Mesela Türkiye'nin hızlı bir şekilde Trump yönetimiyle bunu müzakere etmesi lazım ki bizim yüksek performanslı çiplere erişimimiz olsun. Başka bir örnek vereyim. Avrupa ile tek dijital pazarın hızlı bir şekilde müzakere edilmesi lazım ki bizim şirketlerimiz Avrupa'daki bulut bilişime erişsinler ve oradaki müşterilere ulaşsınlar. Yani aslında bunun böyle bir tek bir gümüş kurşun, böyle altın ok işte attım bunu, hedefi vurdum gibi bir şeyden ziyade bir perspektifle Türkiye'yi buraya doğru ittirmek lazım. Onun için de çok ciddi bir devlet kapasitesi lazım. Çünkü aslında belki biraz konuşuruz. Dünyanın bu yeni paradigmasında devletin hakikaten bazı alanlarda agresif pozisyonlar alması icap ediyor. Orada da yüksek bir kalibre gerekiyor. Yani 1980-2010 arası konsensüsten birazcık daha farklı bir yerdeyiz.
Ben bugün Dünya Gazetesi'nde yayınlanan bir yazımda özellikle girişimci devlet mümkün mü diye bir yazıyla bu aslında konuya biraz daha girmek istedim.
Maria Mazzucato'nun şeyleri de var orada değil mi?
Doğru. Aynen. Mazzucato'nun da şeyleri var. Özellikle bu uzay teknolojisinde Rusya'nın öne geçmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin ona yetişmesi, NASA'yı kurması, arkasından GPS teknolojisi, internet altyapısı, iPhone'un buraya gelmesi, Tesla'nın fonlanması ile birlikte işte farklı farklı bir takım Amerikan büyük unicornlarının ortaya çıkması, trilyon dolarlık çok önemli bir nokta diye düşünüyorum ben. Yani burada KUI projelerini düşünürken artık otoyol, havaalanı vesaire tabii ki bunların yapılması lazım. Ama bu kadar ön planda olmadan girişimciliğin birazcık daha fazla fonlanıyor olması ve devletin burada risk alıyor olması lazım diye düşünüyorum. Ne dersin?
Ya şöyle, ben orada katalizör kelimesini daha tercih ediyorum. Katalizör devlet. Yani altyapıyı yapıp, regülasyonları yapıp, girişimcinin risk almasının önünü açıp ama işi başkasının yapmasının teşvik edilmesi. Yani önünün açılması. İşte fiber optik çok bariz değil mi? Türkiye internet hızında dünyada ilk yüzde değil. Şimdi elektrik olmayan yerde sanayileşme konuşmak gibi bir şeye gidiyor bu iş yani.
Doğru.
Değil mi? Ya bu 500 bin kilometre civarında bir fiberimiz var aşağı yukarı. Bunun çok hızlı 1 milyona çıkması lazım. Çok hızlı çıkması lazım. Ama mesela ortak altyapı meselesi telekom operatörlerinde yıllardır konuşuluyor biliyorsun. Bir şey olmuyor.
Bankacılık sistemindeki ortak postun konuşulması gibi yani 25 senedir.
Evet, hep aynı. Yani. Böyle bütün hayatımız geçti yani bu hikayelerle gitmiyor. Üstelik işin ilginç kısmı 3 büyük telekom operatöründen ikisi devletin doğrudan ya da dolaylı kontrolünde veyahut da ortaklığında ilerlerken bu iş böyle. Ya mesela fiber optiği siz çözmüyorsanız, internet hızını çözmüyorsanız bunu konuşmak birazcık zor. Girişimcinin bir sürü kısıt getiriyorsanız, yasaklar getiriyorsunuz, prangaları bağlıyorsanız bunu yapmak birazcık zor. Beyin göçü meselesi, insanların gitmesi bir taraf ama giden insanların Türkiye'ye katkı vermesi ikinci bir taraf. Üstüne üstlük dünyadaki akıllı insanların gelip Türkiye'de iş yapmasının önünü açmak ayrı bir taraf. Yani birazcık buzdağının ucunu konuşuyoruz. Buzdağının bir de altı var yani. Buna da bir kapsamlı bir bakış lazım. Yani o yüzden ben buna hep biliyorsun iki tane büyük kavramla bakıyorum. Bir tanesi kalkınma, seferberliği. Bir seferberlik yani Türkiye'nin ülkenin bütün kaynaklarını seferber etmesi, mobilize etmesi. İkincisi o takipliği sıçrama meselesi. Yani bundan 50, 60, 70 sene önce Türkiye'nin kalkınma hikayesi doğal olarak nasıldı? İşte efendim Fransa termik santral yaptı ya da baraj yaptı. Biz de aynısını yapalım. Almanya demir çelik tesisi yaptı, alüminyum tesisi yaptı. Biz de yapalım. İşte Japonya otoyol yaptı. Biz de yapalım. Böyle. Bunları yapalım tabii. Ama aynı zamanda biraz bunların önüne sıçrayalım. O yüzden mesela diyelim Sermaye piyasalarında dünyayı tabii takip edeceğiz ama bir kripto para sermaye piyasaları açılırken bu bir sıçrama fırsatıdır değil mi? Yapay zeka bir sıçrama fırsatıdır. Uzay kısmen bir sıçrama fırsatıdır.
Kuantum bilgisayar bu önümüzdeki
büyük,
dönem.
Büyük şeylerin üzerinde biz gitmek durumundayız. Amerika ile Çin G2 olarak en yukarıda amenna. Ama onun hemen arkasındaki Güney Kore gibi, Singapur gibi, Tayvan gibi oyuncuların olduğu yere, Avrupa'nın tam oynayamadığı yere, İngiltere'nin oynamaya çalıştığı yere Türkiye'nin namzet olması lazım. Ve işte bence Türkiye'nin ekonomik ve kalkınma perspektifinin omurgasını buraya koymak lazım. Yani omurgayı buraya koyduktan sonra tabii yapacak bir sürü başka şey var. Tabii ki otoyol da yapacağız, tren yolu da yapacağız, işte Merkez Bankası rezervlerini de onaracağız. Ama omurgayı nereye koyuyorsunuz? Bence omurgayı buraya koymak zorundayız.
Çok doğru.
Burak, bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce sen İzmir İktisat Kongresi'nde bir konuşma yapmıştın.
Evet.
Ben de bir konuşma yapmıştım. Buran konuşmasını kıskanarak dinlemiştim. Çok güzel, harika bir konuşmaydı. Orada yeninin yürüyüşünü orada galiba
evet,
ilk kez.
O konuşmanın başlığı yeninin yürüyüşü.
Yeninin yürüyüşü. Bir devlet yönetimi hayalin vardı.
Evet.
Gerçi bugün bundan uzak da olsak bu hayalinin böyle temel bileşenlerini biraz burada da özetler misin?
Şöyle, o yeninin yürüyüşünün esas iddiası biz meselelerimizi çözemiyoruz. Ana başlık bu. Bu meselelerimizi nasıl çözeceğiz? Değil mi? Yani nasıl bir ufukla baktığımızdan bağımsız olarak neredeyse aynı şey. İşte birazdan da konuşacağız, benim biraz tarih ilgim var. Kırım Savaşı sırasında biz ilk borçlanmamızı yapıyoruz, yurt dışı borçlanmamızı. Ödediğimiz tahvilin faizi, yabancı para cinsinden tahvilin faizi %7. Şimdi ne kadar ödüyoruz? Aşağı yukarı %7. Yani
aynı,
işte ne bileyim, o dönemin vezirlerinin en büyük kaygısı döviz bitecek, para bulamayacağız. İşte dış açık veriyoruz.
Hala aynı falan.
Yani farklı periyotlarda aynı şeyi görüyoruz. İşte ben ilkokula başladığımda Türkiye Güney Kore ile aynı seviyedeymiş. O zaman bilmiyordum tabii, o yaşlarda sonradan aynı seviyede olduğunu öğrendim. Şimdi Güney Kore'nin kişi başı milli geliri bizi 3'e katladı aşağı yukarı. İşte bilmem kaç tane markaları çıktı. Sonra işte Amerika'dan dönüp bu yatırım fonlarını kurarken bundan 15 sene önce falan, 15-16 sene önce Orta ve Doğu Avrupa'ydı fonlar. İşte Polonya ile Türkiye en büyük oradaki ekonomiler. Türkiye ile Polonya aynı yerdeydi. Hatırlıyorsunuz zaten. Hepimiz işe yarar. Polonya şimdi Türkiye'yi 2'ye katladı. Şimdi birileri alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. O yeninin yürüyüşünün meselesinde de işte vizyon, irade ve icraatla bunun çözüleceğini anlatmıştım ama devlet tahayyülüne gelecek olursak iki ekstremi bir dışlamak lazım. Bir tarafta bir tanrı devlet var değil mi?
Evet.
Her şeyi biliyor. Kadiri mutlak, devlet aklı, yapıyorsa doğrudur falan filan. Böyle bir şey yok yani. Neyi biliyorsun yani? Performans nerede? Performans nerede ya? Yani bu kadar her şeyi biliyorsam performans nerede? Sen daha mesela 50-60 senedir Türkiye'de bütün okullarda İngilizce öğretiliyor mu? Öğretiliyor. Kaç para harcandı bu işe? Milyarlarca lira, binlerce saat, binlerce öğretmen. Türkiye Avrupa'da en kötü İngilizce konuşan ülke. Ya demek ki yapamıyorsun yani, değil mi? Demek ki burada bir başka bir rasyonel bir devlet organizasyonuna ihtiyacımız var. Bu bir. İki, baba devlet. Devlet iş versin, onu yapsın, bunu yapsın, onu yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Bir, bu sürdürülebilir değil. İkincisi de bu çok hızlı otoriterliğe kayar. Bence bu çok ıskalanan bir şey. Yani size her şeyi veren biriz baba ya da şimdi feministler kızmasın, anne, baba ya da anne. Size her şeyi veren birisi sizden onları almaya da muktedirdir. Yani o ekonomideki o fazla dahiliyetin siyasi otoriterleşmeye nasıl yol açtığını ıskalamamak lazım. İkinci büyük mesele bu. Üçüncüsü de devlet her şeyi boş versin, aman onu yapmasın, bunu yapmasın, bilmem ne yapmasın. Öyle bir şey çalışmıyor. Yok öyle bir şey yani. Türkiye'nin coğrafyasında asayiş problemi var, milli güvenlik problemi var. Belli büyük altyapı projelerinde bir şekilde oyunun önünce açılması lazım. Şimdi bunun optimalinde bir katalizör devlet hayalim var benim. Katalizör devlet ne yapıyor? Regülasyonu yapıyor, düzenlemeyi yapıyor. Belli temel kaynakların gelişimini destekliyor. Ondan sonra da işin yolunu açıyor. Ama dediğim gibi katalizör devlet fiber optiğin önünü açmazsa, dış ilişkilerle ticareti kolaylaştırmazsa, uluslararası anlaşmalara taraf olup sizin tek dijital pazara girmenizi, yüksek performanslı çiplere ulaşmanızı sağlamazsa, Merkez Bankası'nı sizlerin uzmanlık alanına doğru düzgün idare etmezse olmuyor yani. Katalizör devlet bence bu. Temel olarak da bence Türkiye'nin 21. yüzyıldaki büyük iddiası bu. Orada da doğru düzgün bir devlet kapasitesi inşa etmemiz lazım. Devlet aklı denen lafa alerjim var. Çünkü o bir kendine özgü bir kadiri mutlak, böyle bir hesap vermeyen bir muğlak bir şey. İşte biz öyle istedik falana gidiyor. Hayır, bizim istediğimiz şey devlet kapasitesi. Doğru düzgün fonksiyon yapan, performansa bağlı, hatalarından da öğrenen bir devlet kapasitesi inşa etmemiz lazım diye düşünüyorum.
Peki bu çerçevede ben o zaman nasıl ileriye gidebileceğimiz konusundaki vizyonda biraz siyasete gireyim. Şu andaki iktidarla şu andaki muhalefet. Bir değişim olsa, muhalefet gelse, bunları yapabilecek kapasite görüyor musun?
Muhalefet kim sorusunun bence bir cevabını bir görmek lazım onun için. Muhalefet deyince iki tane konu var. Bir tanesi Türkiye tabii artık bir cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. O yüzden muhalefet deyince bir parti ya da partileri anlamaktan öte bir cumhurbaşkanı, onun kabinesini anlamak daha doğru. En azından yürütme anlamında. Yasama anlamında tabii partilerin etrafında meclis şekillenecek. İkincisi de o muhalefet aktörleri nasıl bir şekilde o yönetime talip olacaklar, onu görmüyoruz. Bence vatandaş da görmüyor zaten. Şu andaki esas mesele de zaten vatandaşın el yordamıyla bir şey arıyor olması. Çünkü iktidar deyince en azından yürütme anlamında herkesin aklında canlanan ve bildiği bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı var, onun kabinesi var. 20 yıldır Türkiye idare etmesi var. Arada yaptığı değişiklikler var ama yani iktidar deyince vatandaşın, ortalama seçmenin zihninde bir somut bir şey var. Şimdi muhalefet deyince, muhalefet kim sorusunda partiler var. Ana Muhalefet Partisi ve diğer muhalefet partileri var. Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen üst düzey siyasetçiler var. Bunların kadroları var veya yok ya da varsa bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. O yüzden orası birazcık muğlak. O yüzden bir elma elma mukayesesi yapması vatandaşın çok zor. O yüzden de bizim de aslında bu sohbette mukayese yapmamız zor. Çünkü terazinin bir tarafı konusunda bir fikrimiz var. Daha somut bir fikrimiz var. Terazinin öbür tarafı birazcık daha gaz ve toz bulutu şu anda.
Doğru. Yani sonuç itibariyle burada netleşmiş bir resim gerekiyor ki bunları yapacak olanların da netleşmesi gerekiyor ki bundan sonraki süreç içerisinde o vizyonu versin ve o vizyonla birlikte ben buna adayım, ben bu işi yöneteceğim
desin. Öyle bir parlamenter sistemde o iş biraz daha kolay yani. İşte Almanya'da seçim yapılıyor malum işte şu anda. Oradan örnek vereyim tipik bir parlamenter rejim ülkesi olarak. Partiler belli. Partilerin başkanları başbakan adayı. Hatta koalisyonlar bile o kadar zihinsel olarak şekillenmiş durumda ki muhtemelen Hristiyan Demokratların önde çıkacağı, onların ya Sosyal Demokratlarla belki Yeşillerle ama muhtemelen Sosyal Demokratlarla koalisyon yapacağı gibi bir kaba bir öngörüyle gidiliyor ve insanların zihninde işte evet tamam başbakan adayı Metz, işte diğerinin adayı o falan gibi bir şey şekillenmeye başlıyor. Türkiye tabii sistemi itibariyle artık orada değil.
Doğru. Burak, bizim bu programda da zaman zaman konuştuğumuz bir paradigma değişimini sormak istiyorum. Yani aslında hani 1980'lerde başlayıp işte hani Reagan'la, Thatcher'la, Özal'la başlayan bir paradigmanın 2010'lardan sonra erozyona uğradığını, 2020'den sonrasında da belki de çöktüğünü gördük. Bu 40 yıllık sürede bizim hem eğitim hayatlarımızın hem iş hayatlarımızın şekillendiği bir süre oldu. Dolayısıyla buralarda biz aslında bazı sabit fikirlere de ulaşmış olabiliriz.
Tabii. Napolyon'un çok güzel bir lafı var. Evet. Bir insanı anlamak için 20 yaşındaykenki dünyanın haline bak diye.
Doğru.
İşte yani evet. Bizim 20 yaşımıza bakınca evet. o konsensusun dünyası var.
Şimdi yani. Bu paradigma değişimi net bir şekilde görülüyor. Trump da bunun sembollerinden bir tanesi. Türkiye bu paradigma değişiminde nerede olur? Bu işten faydalanabilecek mi? Bu işten bir dezavantaj mı elde edecek? Senin biraz düşünceni almak istiyorum.
O doğru. Burada. Yani paradigma değişime katılıyorum. Ben de şeyinizin, programınızın sadık bir dinleyicisiyim. İkincisi olarak onu da ilgiyle takip ettim. Demin de o yüzden oraya birazcık pas atmaya gayret ettim. Şöyle, paradigma değişimi var tabii. Yani çünkü birkaç açıdan var. Bir tanesi Türkiye'yi daha az etkileyen ama özellikle Amerika'yı ve kısmen Avrupa'nın bazı yerlerini çok etkileyen bir büyük finansal kriz var değil mi? 2008, 2009, 2010 krizi ve onun getirdiği şeyler var. İkincisi bilhassa orta sınıfın bu 30-40 yıllık büyük büyümeden yeterince nemalanamaması var. Üçüncüsü dünyada gelir dağılımı iyileşirken küresel anlamda. Çünkü kocaman Asya'daki fakirliğin bitmesiyle ya da azalmasıyla dünyada gelir dağılımı iyileşirken büyük ülkelerin kendi içindeki gelir dağılımının bozulması meselesi var. Ve nihayet bunun sonucunda 10 sene önce Batı Avrupa'ya da gelişmiş ülkelerde başlayan, maalesef bugün de Türkiye'ye gelen, senin de çok veciz bir şekilde yazılarında anlattığın ilk defa belki bir neslin kendi ebeveynlerinden daha geride bir maddi başarıya ulaşması riski var değil mi? Senin meşhur örneğindeki gibi işte bu insanlar nasıl ev alacaklar? 15'te Barış'la Sinem, 15'ten evet. önce, 20 evet. sene önce ev alabiliyordu. Bugün alamıyor meselesi. Evet. Şimdi bu bir konsensüs değişimini beraberine getiriyor. Neticede siyasi değişimi de beraberine getiriyor. İşte Trump bir örneği, Brexit başka bir örneği, Almanya'da AfD başka bir örneği. Elon Musk da aslında başka bir örneği. Şimdi bu Türkiye'ye etkiliyor. Türkiye aslında bazı eğilimlerde bunun önünde bile gitti. Yani o anlamda Türkiye'nin
öncülüğünü yaptı.
Ya da en azından evet. zamanın gelişini doğru bir şekilde ya da anlaşılır bir şekilde, hızlı bir şekilde kavradı ya da önüne geçti. O anlamda bir kısmına aşinayız aslında. Ekonomik performans açısından onun neyi sağladığını bence esas büyük soru o. Ve Türkiye'nin hakikaten geleceği için çok kritik bir anda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden işte o katalizör devlet ve performans odaklı devlet organizasyonu meselesi önemli. Çünkü biz bu sohbeti 1990 yılında yapsaydık hani İzmir İktisat Kongresi'nde bir önceki kongredeki konuşmalar daha fazla. Tamam bu deregülasyonu birazcık daha arttıralım. Hala özelleştirmeyi tamamlayamadık falan gibi meseleleri konuşacaktık. O gün içinde muhtemelen doğruydu. Şimdi konuşmamız gereken konular mesela bir örnek vereyim gene teknoloji sektöründen başladığımız için. Büyük bir üçgenin ortasında bence birey, vatandaş, şahıs. Dünyada da Türkiye'de de. Şimdi bir tarafta büyük teknoloji şirketleri var değil mi? Bunların tekelleşmesi ve bizi fazlasıyla kontrolle tutması riski var. Bireyi, biz derken bireyi söylüyorum. İkincisi teknootokrasi riski var. Yani bu birincisi Big Tech dediğimiz büyük teknoloji şirketleri. İkincisi teknootokrasi riski var. Devletlerin fazlasıyla gene her türlü veriye sahip olması, her şeyi manipüle edebilir hale gelmesi. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Çin'deki vatandaşlık puanı mesela bunun iyi bir örneği. Onu yaparsan ben iyi vatandaş olursun, uysal çocuk olursun, aferin. Enfantalize etmek yani çocuklaştırmak vatandaşı. yaklaşım. Üçüncüsü bir anarşi riski var. Anarşi derken özellikle deepfake videolarla söylemediğiniz şeyleri söylettirebilirler size. Dezenformasyonla bir sürü bilgi hızlı bir şekilde yayılabilir. Geçenlerde işte 6 ay kadar oluyor herhalde. Hong Kong'da bir şirket milyonlarca dolarlık bir havale yaptı. Çünkü şirketin baş finans yöneticisi, CFO'su bir deepfake videoyla bağlanıp havale talimatını verdi. Hem de kote, Hong Kong borsasında kote bir şirket. Şimdi böyle finansal riskler de var, itibar riskleri de var. Sonra siz anlatın yani ben o değilim de aslında onu demedim de falan o konu kapanmış yani. Demek ki biz bireyi bu üçlü bir Bermuda şeytan üçgeninden korumak zorundayız. Yani Big Tech'e karşı, teknokrasiye karşı, anarşiye karşı. Bunun çözümü çok kolay bir şey değil mesela. Bu tip yeni problemler var. Yeni problemlere yeni çözümler geliştirmek gerekiyor. Orada bir yeni bir kamusallık anlayışı gerekiyor. Kamu ile devletin arasındaki farkı bir hatırlamak lazım. Türkiye'de beraber kullanılıyor. Hani state ve public. Yunus Emre'nin hani kamu alem birdir bizedeki kamu herkes demek aslında. Devletten ziyade daha sivil bir şey. Vatandaşı, bireyi, kamuyu koruyucu bir takım mekanizmalar lazım. Orada da işte o devlet kapasitesini nasıl inşa edeceğiz? Hem ekonomik kalkınmayı katalize edecek, hem kamunun bu üçgenin içinde kaybolmamasını sağlayacak. Öbür taraftan da kendisi bir şeye ceberut bir hale gelmeyecek meselesi. Hakikaten yeni ve çok ilginç problemler var. Dünyada bu problemlerin cevabını bilmiyor. Benim Türkiye için gördüğüm fırsat o problemler çözülürken hem dünyada kürsü sahibi olmak, onların çözümüne katkı vermek hem Türkiye'nin de burada kendisine öncülük yapması ve sıçrama fırsatlarına. İşte savunma sanayinde bir şeyler yapılıyor malum. Enerjide belki yapılabilir. Yapay zekada yapılması elzem. Bu tip alanlarda, kripto paralarda bence yapılabilir. Belli ceplerde kendisine sıçrama alanlarını yaratması.
Ufuk Akçiğit Hoca da buna sıkça değiniyor. Yani G2 diye adlandırdığın işte Amerika için. Şimdi Hindistan buna eklemleniyor. Türkiye'nin de yani buradaki 10 ülkeden birinin içinde olması için şimdiden lobi yapmasında büyük fayda olduğunu sıkça dile getiriyor.
Çok yani ya o şeyin dışına kalmamak lazım. İşte performans çipleri tartışmasının, yapay zeka etiği tartışmasının, tek dijital pazar tartışmasının, bulut iletişim tartışmasının ve benzeri diğer şeylerin. Bunun eminim medikal tarafta da örnekleri var. Dış politikada da örnekleri var. Bunların dışına kalmamak lazım. Türkiye'nin doğal bir bölgesel liderlik rolü var tarihsel itibarla. Ama bunu işte ekonomik, kültürel, teknolojik alanlara taşıyarak bunu götürmekte büyük yarar var diye düşünüyorum.
Peki buna niyet var mı?
Daha iyi yaşamaya bir niyet var. Şimdi ikiye ayıralım. Toplumun geneli için toplumun geneli tabii bunları düşünmez. Düşünmesine de gerek de yok yani. Çünkü hakikaten çok büyük bir hayat gailesi var ve doğal olarak işte çocuğu okula nasıl götüreceğim? Beslenme çantasını nasıl dolduracağım? Evin taksirini nasıl ödeyeceğim? Beklenmedik bir harcamam çıkarsa nasıl yapacağım gibi dertleri var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Yani işte Amerika'da ya da Japonya'da da halk ya işte biz yapay zeka dünyasında ne yapacağız diye dertlendiği falan yok. Ama toplumun daha iyi yaşamak gibi bir talebi doğal olarak var. Onu da bizim işte doğru istikamete doğru o enerjiyi ittirmemiz lazım. Böyle bir hani mesela Kore modeli bence Türkiye'ye asla uymaz değil mi? Toplumun karakteristiğine uygun bir şey olması lazım. Yani biz vatandaşa gidip kardeşim daha az tüketeceksiniz, daha çok tasarruf yapacaksınız, daha çok çalışacaksınız, sonraki nesiller iyi olacak falan Türkiye için uygun bir şey değil. Ama Türkiye için daha çok ticaret yapacağız, turizmin önünü açacağız, hizmet sektörünü tetikleyeceğiz, kenarda part-time işinde olacak, çocukların da daha iyi yaşayacak. Hadi şuradan da bir ufak esnaflık da yap, ben de bunun önünü açacağım, iş yapmayı kolaylaştıracağım. Mesela bu Türkiye'ye bence birazcık daha uygun bir model. Yani topluma ne vaaz ettiğiniz, özellikle siyasetçiler, siyasi elitler, işte entelektüeller vesaire olarak toplumun elitleri diyelim tırnak içinde. Toplumun dokusuna uygun şeyler söylemesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu Çin modeli, Kore modeli falan Türkiye'ye uymaz. Yani ilham verebilir. Bak Kore bunu yaptı, biz de yapabiliriz demekte bence beis yok. Ama model olarak o başka bir şey. Türkiye'ye uygun bir şey söylemek lazım. Toplumun elitlerine gelecek olursak, toplumun elitleri lafta buna bence istiyorlar. Ama aksiyonda ne kadar istediğini göreceğiz. Çünkü ciddi bir zihinsel tembellik problemimiz ve öğrenilmiş çaresizlik problemimiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok çeşitli tartışmalarda da işte bir şey niye olmayacağını 20 tane şey buluyor.
Herkes büyük heyecanla anlatabiliyor niye olmayacağını.
Niye olmayacağını anlatıyor. Yani tamam olmayabilir, olma ihtimali düşük olabilir ama nasıl olacağını da birazcık bir konuşalım yani değil mi? Veyahut da problemin çözümünü bir konuşalım. Ve spesifik problemlerde de yok mesela bu. Mesela Türkiye Çin'le ne kadar 40 milyar dolar civarında dış ticaret açığı veriyor değil mi? Zaten dış ticaret açığı dediğimiz şeyin iki tane bileşeni var. Çin, Rusya. Tamam bizim en büyük kırılganlıklarımızdan bir tanesi cari açık. Bunun en büyük kalemi dış ticaret açığı. Bunu da iki tane ülkeye veriyorsun. Bir tanesi enerji odaklı kabaca Rusya meselesi. Çin'de mamul mallar odaklı. Şimdi mesela bu problemi böyle daraltarak ondan sonra bunun etrafında biz bunu yenilenebilir enerjiyle mi çözeceğiz? Çeşitlendirerek mi çözeceğiz? çözmeyecek miyiz? Kotalar mı getirmek istiyorsunuz? O firmalara Türkiye'de üretim yaptırmak mı istiyorsunuz? Yoksa bu hayatın gerçeğidir. Ben turizm gelirimi arttırırım, hizmet ihracatı gelirimi arttırırım, müteahhitlik hizmetlerini arttırırım. Bunu öderim mi diyorsunuz gibi bir gerçek tartışmaya ben pek rastlamıyorum. Büyük bir zihinsel tembellik var yani o yüzden. Onu birazcık bir aşmak lazım. Niye olmayacağını biliyorsunuz. Sabahtan akşama kadar herkes anlatmaya çok hevesli.
Türkiye'de bu yani planlama konusundaki performans eksikliğimizi sıkça yine programlarda Ömer'le dile getiriyoruz. Mesela ben şunu anlamakta hep zorlanıyorum. Yani Türkiye'nin son belki 20 yılın, 25 yılın en istikrarlı verisi dolaylı vergilerle doğrudan vergilerin oranıdır. Bu kadar istikrar başka bir ekonomik veride Türkiye'de yoktur. 65'e 35'tir. Evet. Ve önümüzdeki 5 yıl içinde de bunun 64'e inmesi, 60'a inmesi, 50'ye inmesi konusunda hiçbir planlama yapılmıyor. Böyle olunca da ileriye yönelik olarak bu planlama beni biraz korkutuyor. Bir örnek daha verip sözü sana vereceğim.
Tabii.
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon beyaz yaka iş varmış. Ortalamada yaklaşık 70-80 bin beyaz yakalı da emekli oluyor. Oysa beyaz yaka işlere talip olan mezunlarımız her sene 500-600 bin. Ve muazzam bir insan kaynağı hem hayal kırıklığı hem de ileriye yönelik olarak ümitlerinin kırılması ortaya çıkıyor. Şimdi bu planlama eksiğimiz hani bu kadar net bir şekilde ortadayken ben biraz sana şeyi soruyorum. Türkiye'de bu iş gücü planlaması yani iş gücünün yapısı, nüfusumuza oranlaması yani biz buradan nasıl çıkacağız?
Çok güzel soru. Bence mesela hani yapısal reform, yapısal mesele dediğimiz şeylerin kilitlendiği yerlerden bir tanesi. Desteklemek için söyleyeyim. Türkiye'de tam zamanlı sigortalı çalışan insan sayısı 24,5 milyon falan aşağı yukarı. Bunun 5 milyonu da memurlar, kamu çalışanları. 85 milyon ülkedesiniz. 24-25 milyon insan tam zamanlı sigortalı çalışanınız var. Toplam çalışan 32 milyon falan da. Tam zamanlı sigortalı derken birazcık daha olayın daha köküne gittiğimi düşünüyorum. Şimdi bunu nereye gideceksiniz ya? Bu Almanya'da bizim iki katımız kadar. Aynı nüfus. Şimdi zaten burada bismillah %50'de başlıyorsunuz. Verimlilik falan konularına girmeden önce.
Aynen öyle.
Şimdi bunun önünü açmamız lazım. Bizim bunun önünü nasıl açacağız? Daha çok yatırım çekmemiz lazım. Bir, bu benim söylediğim girişimcilik meselelerinin önünü açmamız lazım. İki, bu gerekirse arada part-time bir şey yapacak. Instagram'dan onu satacak. İşte Uber'de bir şey yapacak. İşte Booking'de kendi evini ya da Airbnb'de bir şey yapacak. İşte öğrenciye ders verecek, bilmem ne yapacak. En azından ekonomik hayata katılmaya başlayacak. Ondan sonra da uzaktan çalışmayla vesaireyle mümkün olduğu kadar biz bu insanları çekeceğiz. Öbür taraftan da yatırım önüne açacağız ki daha kalıcı işler oluşsun. Bu bir perspektif mesela. Siz bunu yapıyorsanız, böyle bir perspektifiniz varsa, böyle bir ekonomik politik perspektifiniz varsa, siz Instagram yasaklayamazsınız, Uber yasaklayamazsınız, Booking yasaklayamazsınız, PayPal yasaklayamazsınız. Çünkü sizin temel ekonomik politik perspektifiniz bunun önünü açmak etrafındadır. Başka bir perspektifiniz olabilir. Birisi de diyebilir ki hayır kardeşim ben devlete fabrikalar açtırtacağım. Böyle bir istihdam yapacağım. Bunları da yasaklayacağım. Onu da konuşuruz. Ben ona katılmam ama o da bir ekonomi politik perspektiftir. Benim gördüğüm böyle bir şey tartışmasında biz değiliz. Yani temel okuma tartışmasında değiliz. İş gücüne gelecek olursak planlamada mesela bariz örneklerden bir tanesi atanamayan öğretmenler olarak bilinen konu. Şimdi Türkiye'de 1 milyon öğretmen var, çalışıyor. Çalışan 1.1 milyon öğretmen var. Her sene 100 bin mezun var aşağı yukarı. Yuvarlak söylüyorum sayıları. En az 500 bin kişinin de atama beklediği söyleniyor. Şimdi bu hesap tutmaz. Siz vatandaşı dolandıramazsınız. Bu her yere üniversite açmak, her yere bölüm açmak orada bir zımni sinyal yolluyorsunuz aslında. Tabii ki herkese iş vermek arazisinde bulunmuyorsunuz ama zımni olarak kardeşim bak ey aileler, ey çocuklar. Siz 4 senenin sonunda bu diplomayla makul işler bulabileceksiniz diye bir zımni kefalette bulunuyorsunuz. Olmayınca da
geçmişte bunu gösterdiği çıkıyor. İçin o ezberlerle aileler de buna hevesle tabii ki finanse ediyorlar.
Evet. Ondan sonra bu olmayınca da ciddi bir sıkıntı yaratıyor ve neticede biz bir güvencesizlik sarmalına girmiş oluyoruz. Şimdi bizim buradan çıkmamız için bir bu işte hem daha fazla yatırımla hem hizmet sektörü serbestleşmesiyle daha çok iş yaratmamız lazım. İkincisi işte yapısal reform dediğimiz bu aslında. Bazı yerlere neşteri atmak lazım. Üniversitenin bir kısmını kapatacaksınız, bir kısmını birleştireceksiniz. Kısmını meslek yüksek okullarına getireceksiniz. Geri kalanlara da net performans kriterleri koyacaksınız. Kardeşim ben buna bakarım. 3 senede sen bunları tutturamıyorsan ben seni ya kapatırım ya birleştiririm ya meslek yüksek okuluna dönüştürürüm diyeceksiniz. Yapısal reform isteyen bunu konuşacak mesela. Yani topu taca atarak işte önce hukuk demokrasi demeyecek yani. Tam olarak burada ne yapacağını ifade edecek. Yapısal reformların özelliği tabii doğal olarak belli toplumsal kesimlerin canının acıması. Ama daha büyük bir toplumsal kesim ya da toplumun genel faydası için bunu göze alıyorsanız hepsini göze alamayabilirsiniz. Hepsini hemen yapamayabilirsiniz. Sonuçta bir siyasi sermaye yakıyorsunuz orada. Nerede neyi yakacağınızı ve kimin optimalini gözeteceğinizi görmeniz lazım. İşte orta sınıf meselesini sen çok yazıyorsun, sen çok söylüyorsun. Belki hatırlıyorsunuz geçen sene ben de bir tane kanun teklifi verdim. Bu gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi açılmasıyla ilgili. Kardeşim orta sınıf istiyorsan bir defa orta sınıfın üstündeki gelir vergisi yükünü bir azalt bakalım. daha yüksek maaşlarda oraya bir ulaşsın. Birazcık duyuldu vesaire ama mesela bahsettiğimiz beyaz yaka ya da orta sınıf bunu çok da özel olarak desteklemedi. Halbuki onların doğrudan maddi yararına yönelik bir tane kanun teklifi. Yani o anlamda bahsettiğimiz kitle, bu şeyin de dinleyicileri olduğu için söyleyeyim. Orada da bir pek sınıf bilinci olmadığını da herhalde tespit etmiş olalım.
%100.
Hemen son soruyu sana bırakayım.
Peki uçağı kaldıramadık çünkü yakıt konusunda karmaşık bir hal var. Neden karmaşık diyorum? Yani Merkez Bankası rezervlerini artırdık. Merkez Bankası rezervlerini artırırken ben hep yazıp çiziyorum. Kerim'le de burada konuşuyoruz. Özellikle ödemeler dengesi tarafında fonlama tarafına baktığımız zaman buraya gelip TL'ye park etmiş olan paranın çok büyük bir kısmı bu kadar kısa vadede. Bu kalkınmada yatırımı yaptırabilmek için neyi ön plana çıkartmamız gerekiyor bizim?
Bir sürü şey. Bir tanesi o senin hep söylediğin güven. Olmazsa olmuyor yani o. İkiniz iş yapmanın kolaylaştırılması. Yani bir sürü şirket Çin'de niye yatırım yapıyor? Çin pazarı büyük diye yapıyor tabii de. Ama aynı zamanda bu şeyin Apple'ın CEO'suydu zannediyorum. Ya büyüklerden bir tanesi. Ya Apple'ın ya Microsoft'un. Biz Çin'e yatırım yapıyoruz. Çünkü oradaki mühendis kalitesi ve çoğunluğunu, adedini başka yerde bulamıyoruz diyor adam. Yani olay ucuzculuk diye düşünülüyordu. Başlangıçta belki ucuzculuktu. Sonra büyük pazara döndü. Ama şu anda artık hayır, orada bir teknolojik insan kaynağı var, bir kabiliyet var. Onu verdiğiniz gün yani tabii ki güveni vereceksiniz. Sonra doğru düzgün bir altyapıyı sağlayacaksınız. Ondan sonra insan altyapısını sağlayacaksınız. Yani aslında Türkiye'nin meselenin çözümü bir yerde düğümleniyor. Şöyle, bu beyin göçü konusunda konuşurken de ben bunu çok söylüyorum. Beyin göçünü çözmek için bizim yapmamız gereken çok da bir şey yok. Çünkü zaten onu çözmek için memleketi düzgün bir memleket haline idare etmemiz lazım. Olursa zaten beyin göçü oluyor ya da makul seviyelere geliyor.
Hatta tersine dönüyor.
Ya da oradakilerde, yurt dışındakilerde, oradaki diasporada Türkiye'ye katkı vermeye başlıyor. Çin'de ve Hint'te olduğu gibi. Yani aslında meseleler düzgün idareyle bayağı kökleşiyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani yeni imkanlar Türkiye'ye yeni fırsatlar açıyor. Çünkü bir tane iyi bir ajans çalışanı ya da kodlamacı ya da finansçı. Ya kardeşim sen Berlin'de de oturmak isteyebilirsin de Ayvalık'ta da oturmak isteyebilirsin. Yani ya da 6 ay Berlin'de 6 ay Ayvalık'ta oturmak isteyebilirsin. Bu hakikaten muazzam bir Türkiye açısından bir imkan. Bu tip sadece kendi insan kaynağımızı tutmak, büyütmek değil. Sadece yurt dışındaki diasporamızı Türkiye için daha iyi değerlendirmek değil. Aynı zamanda dünyanın kaynağını da Türkiye'ye çekmek. Bu hem maddi yatırım hem zihinsel yatırım anlamında bence mümkün diye düşünüyorum. Ama çıtayı oraya koymak lazım. Çıtayı aşağı koyunca onun icapları başka, çıtayı yükseğe koymak lazım. Ama gene başa dönelim sohbete başladığımız yere. Sizin ülkenizde işte internet dünyadaki ilk 100 hızda değilse, işte güvenli ülke sayılmıyorsanız teknoloji anlamında, işte diyelim PayPal çalışmıyorsa, bilmem ne olmuyorsa bunları konuşamaz hale geliyorsunuz.
Evet, bu hafta kitap tanıtım sırası bende Ömer. Biz her hafta bir kitap tanıtıyoruz. Bu hafta tabii ki tanıtacağım kitap Mizan, sevgili Burak'ın ikinci kitabı değil mi?
Doğru.
İkinci kitabın. Burak'ın kitaplarını ben çok zevkle okuyorum. Sebebi de şu, tarih bilgisiyle analitik bilgiyi birleştirmek çok kolay bir iş değildir. Çok az insanda vardır. Benim hep merak ettiğim bir şey mesela kimler dönemdaştı? Bu hep kafamda döner dururdu. Yani Mustafa Kemal, işte Ziya Gökalp ne zaman yaşamışlardı? Hiç hayatlarının bir dönemi acaba çakışmışlar mıydı? Çok güzel hikayeler. Bu kişilikleri, tarihleriyle beraber birbirine çakıştıran çok güzel hikayeler var. Kaç hikaye vardı bunun içinde?
Bunda 14. Birincisi 12. Bunda
14. 14 hikaye var. Bunun içinde benim en çok sevdiğim hikaye icat hikayesiydi. O konuyu biraz da araştırdığım için bana çok hitap etmişti. Sevgili izleyicilerimize Mizan kitabını, sevgili Burak Dalgın'ın kitabını öneriyorum. İlk kitabı da İstanbul indi. O da çok keyifli bir kitaptı. Evet. Dolayısıyla hem milletvekilliği, hem girişimcilik, hem kitap yazarlığı. Ne derler? Her elinde koltuğunda bir karpuz taşıyan.
İsviçre çakısı diye.
İsviçre çakısı. Sevgili Burak Dalgın'ı ağırladık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın.
Çok mahcup ettiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. İzleyicilerimiz de umarım beğenmiştir. Çünkü biz normalde de bu sohbeti yapıyoruz. Yani aslında biz kendi bir kahve içmemizi kayda almış gibi olduk. O yüzden de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Ayaklarına sağlık. Ağzına sağlık Burak.